Ayrım 41.
Sayfa 747. Kimsenin çağrılmasına gerek yok. Ben iplik eğirmeyi bilmem ama okumayı bilirim. Ben okurum. Bunun üzerine Paj mektubu baştan sona okudu. Daha önce aktarıldığı için tekrar yazılmasına gerek yok. Sonra Düşes'in mektubunu çıkarıp okudu. Sevgili Teresa, kocanız Sancho'nun meziyetleri, namusluluğu ve akıllılığı karşısında, kocam Dük'ten birçok ceziresinden birinin valiliğini kendisine vermesini rica etmek zorunda kaldım. Aldığım haberlere göre cezireyi atmaca gibi yönetmekteymiş. Bu beni de, keza efendim Dük'ü de çok memnun etti. Kendisini bu valiliğe seçmekle hata etmediğimi gördükçe, Tanrı'ya şükrediyorum. Çünkü şunu söylemem gerekir ki, Senyora Teresa, dünyada iyi vali çok zor bulunuyor. Sancho ise öyle iyi valilik yapıyor ki, dilerim Tanrı da bana o kadar iyi davranır. Sevgili arkadaşım, size ara boncukları altından mercan bir kolye gönderiyorum. Doğu incilerinden bir kolye göndermek isterdim. Ama an beni bir kozla, o da çürük çıksın. İleride nasılsa tanışıp görüşeceğiz, o zaman ne olacağını Tanrı bilir. Kızınız Sanchica'ya benden selam söyleyin. Hiç beklemediği bir anda soylu birisiyle evlendireceğim onu, hazırlıklı olsun. Sizin köyde iri fındıklar yetiştiğini duydum. Bana 20-25 tane gönderirseniz sizin elinizden geldiği için çok memnun olurum. Bana uzun uzun yazıp sağlığınızdan, durumunuzdan haber verin. Herhangi bir ihtiyacınız varsa söylemeniz yeterli, derhal yerine getirilecektir. Tanrı'ya emanet olun. Köyden sizi çok seven arkadaşınız Düşes. Ah, dedi Teresa mektubu duyunca, ne kadar iyi kalpli, sade, alçak gönüllü bir hanım. Beni işte böyle hanımlarla bir araya gömsünler, bizim köydeki asılzadelerle değil. Bizimkiler asılzade oldukları için rüzgarın bile kendilerine değmemesi gerektiğini zannederler. Kiliseye tam bir kraliçe gibi kurumla giderler. Bir köylü kadına bakmayı bile şereflerini lekelemek sayarlar. Halbuki bakın, bu iyi yürekli hanımefendi düşes olduğu halde bana arkadaşım diyor. Ona eşitmişim gibi davranıyor. Tanrı'dan dilerim La Mancha'nın en yüksek çan kulesinin boyuna erişsin ululuğu. Fındıklara gelince beyefendi, saygıdeğer hanımefendiye yarım şinik fındık göndereceğim ki gören iriliklerine şaşıp kalacak. Sanchica, sen şimdi beyefendiyi ağırla, atıyla ilgilen, git ahırdan yumurta topla, bolca domuz pastırması kes, prensler gibi yedirelim kendisini. Getirdiği güzel haberlerle, elinin yüzünün düzgünlüğüyle hepsini hak ediyor. Ben bu arada çıkıp komşulara, babanın yakın dostu olan rahiple berber Nikolas'a müjde vereyim. Tamam anne, dedi Sanchica. Ama bak, o kolyenin yarısını bana vereceksin. Düşes hanımefendi hepsini sana yollayacak kadar aptal değildir herhalde. Hepsi senin kızım, diye cevap verdi Teresa. Ama bırak da birkaç gün boynuma takıp gezeyim, gönlümü şenlendiriyor. Şu çantadaki çıkını görünce daha da çok şenleneceksiniz, dedi Paj. Valinin bir tek gün ava giydiği, çok nadide kumaştan bir giysi. Olduğu gibi Senyora Sanchica'ya gönderdi. Bin yıl yaşasın babam, dedi Sanchica. Getiren de ondan aşağı kalmasın, icabında 2000 yıl yaşasın. Bu arada Teresa elinde mektuplar, boynunda kolye ile mektuplara trompet çalar gibi vurarak evden çıktı. Tesadüfen rahip ve Sanson Carrasco ile karşılaşınca oynamaya başladı ve dedi ki, ''Tanrı'ya şükür artık yoksul akrabamız yok, valilik sahibi olduk. İsterse asılzade hanımların alası gersin karşıma, boyunun ölçüsünü alır.'' ''Ne oluyor Teresa Panza? Bu ne çılgınlık, bu kağıtlar ne?'' ''Çılgınlık dediğiniz bu mektuplar düşeslerden, valilerden geliyor. Şu boynumdakiler de hakiki mercan, ara boncukları da çekiçle dövülmüş altın. Ben de vali karısıyım. Tanrı'dan başka sizi anlayan, ne dediğinizi bilen yok Teresa. İşte kendiniz bakın, dedi Teresa. Mektupları kendilerine verdi. Rahip Sanson Carrasco da duysun diye yüksek sesle okudu mektupları. Sansonla rahip okuduklarına şaşırmışçasına birbirlerine baktıktan sonra bakalorya sahibi mektupları kimin getirdiğini sordu. Teresa da kendisiyle evine gelirlerse Ula'yı görebileceklerini söyledi. Servi boylu bir delikanlıydı. Bunun kadar değerli bir armağan daha getirmişti. Rahip mercanları Teresa'nın boynundan aldı, evirip çevirdi, inceledi ve hakiki olduklarını görünce şaşkınlığı iyice artarak dedi ki: "Taşıdığım cübbe üzerine yemin ederim bu mektuplar, bu armağanlar hakkında ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi bilemiyorum. Bir yandan bu değerli mercanları gözümle görüp elimle dokunuyorum. Öte yandan bir düşesin 20-25 fındık rica ettiğini okuyorum." "Akıl alır gibi değil," dedi bunun üzerine Carrasco. "En iyisi gidip şu mektubu getiren Ula'yı görelim. Bu anlaşılmaz işin aslını ondan öğrenebiliriz." Öyle yaptılar. Teresa da onlarla birlikte eve döndü. Vardıklarında Paj atı için arpa elemekteydi. Sançika da Paj'a yemek hazırlıyordu. Yumurta ile karıştırmak üzere pastırma kesmekteydi. Paj'ın alımlı görüntüsü iki adamın da çok hoşlarına gitti. Karşılıklı kibarca selamlaştıktan sonra Sanson hem Don Quixote'den hem de Sancho Panza'dan haber vermesini rica etti. Sancho'nun ve Sayın Düşes'in mektuplarını okumuş oldukları halde kafaları hala karışıktı. Sancho'nun valiliğine akıl erdirememişlerdi. Özellikle de bir cezirede vali oluşuna. Çünkü Akdeniz'deki cezirelerin hepsi olmasa da çoğu majestelerine aitti. Paş buna şöyle cevap verdi: "Senyor Sancho Panza'nın vali olduğuna hiç şüphe yok. Vali olduğu yerin cezire olup olmadığına ise ben karışmam. Ama nüfusu binin üstünde bir köy olduğu kesin. Fındıklara gelince efendim Düşes o kadar sade ve alçak gönüllüdür ki bırakın bir köylü kadından fındık istemeyi, komşusundan ödünç bir tarak istediği bile olmuştur. Zat-alilerinize şunu söylemem gerekir ki Aragonlu hanımefendiler ne kadar soylu olurlarsa olsunlar, Kastilyalı hanımefendiler gibi mağrur ve resmiyet meraklısı değillerdir. İnsanlara daha sadelikle yaklaşırlar." Onlar böyle konuşurlarken Sanchica eteğine doldurmuş olduğu yumurtalarla sıçrayarak geldi ve paşa dedi ki: "Bir şey soracağım efendim. Babam acaba vali olduğundan beri pantolon çorap mı giyiyor?" "Dikkat etmedim," dedi paş, "ama herhalde öyledir." "Yüce Tanrım," dedi Sancho, "babamı pantolon çoraplarla görmeyi çok isterdim. Doğduğumdan beri de isterim zaten. Ömrünüz olursa işte böyle kıyafetler içinde göreceksiniz kendisini," diye cevap verdi paş. "Yemin ederim valiliği 2 ayı doldurmadan yol maskesi kullanmaya başlayacak gibi görünüyor." Rahiple bakalorya sahibi Paj'ın alay ettiğini anlamışlardı. Ama mercanların güzelliği ve Sancho'nun gönderdiği av kıyafeti, Teresa giysiyi göstermişti kendilerine, bütün bunları yalanlıyordu. Sanchica'nın arzusu onları güldürdü. Teresa'nın şu sözlerine daha da çok güldüler: "Muhterem peder, bir soruşturuverin bakalım. Madrid'e veya Toledo'ya gidecek biri varsa bana en iyisinden, en revaçtakilerden güzel bir çan etek alsın. Doğrusu bu ya kocamın valiliğine elimden geldiği kadar saygı göstermem lazım. Sinirim bozulacak da olsa bütün hanımlar gibi benim de saraya gidip kupa arabayla gezmem lazım. İnsanın kocası vali olduktan sonra kupa arabası alacak parası da olur." "Olmaz mı anne?" dedi Sancho. "Tanrıvere de bir an önce olsa, beni o kupa arabada annemin yanında oturmuş görenler ne isterlerse desinler. Şuna bakın, hödüğün kızı kupa arabaya nasıl papa gibi kurulmuş desinler isterlerse. Onlar çamura bassınlar, ben ayaklarım yere değmeden kupa arabada gideyim. Dünyanın bütün dedikoducuları çatlasın. Ben yolda sıcacık gideyim de onlar istedikleri kadar gülsünler. Doğru değil mi dediğim anneciğim?" "Çok güzel söyledin kızım," dedi Teresa. "Benim sevgili Sancho'm bana söylemişti bütün bunların olacağını. Daha da fazlasını hatta. Görürsün bak kızım, beni kontes yapmadan içi rahat etmeyecek. Talih insanın yüzüne bir gülmeye başladı mı gerisi gelir. Atasözlerinin de babası olan sevgili baban hep söyler. Su akarken testiyi doldur. Valilik verirlerse al, kontluk verirlerse kap. Güzel bir hediye ile tavlamak isterlerse cebine indir. Öyle yapmayıp da ne yapacaksın? Uyuyup kapını çalan tarihe sırt mı çevireceksin? Bana ne dedi Sancık'a? İsterlerse beni çalımlı havalarda görenler, eşeğe altın semer vursalar yine eşektir desinler. Rahip bunu duyunca dedi ki, İnanılır gibi değil, bu Panza sülalesinde herkes bir çuval atasözüyle doğuyor sanki. Şimdiye kadar her an her konuşmaya atasözleri sıkıştırmayanını görmedim. Doğru dedi Paş. Sayın Vali Sancho da hep atasözleri söyler. Çoğu yerinde olmasa da çok hoş atasözleri bulur. Efendilerim düşesle dük de bayılıyorlar. Yani zat-ı âliniz Sancho'nun gerçekten vali olduğunu mu söylemek istiyorsunuz efendim dedi bakalorya sahibi. Bu dünyada ona mektup yazacak, hediyeler gönderecek bir düşes olabilir mi? Biz hediyelere dokunduğumuz, mektupları okuduğumuz halde inanamıyoruz. Bunun da hemşerimiz Don Quixote'nin büyü sandığı sayısız serüvenden biri olduğunu düşünüyoruz. Neredeyse zat-ı âlinizin de hayali bir ulak mı, etten kemikten bir insan mı olduğunuzu anlamak için dokunmak isteyeceğim. Beyler, benim tek bildiğim şu ki diye cevap verdi Paş. Ben gerçek bir ulağım. Senyor Sancho Panza da gerçekten vali. Bu valiliği kendisine efendilerim dük ve düşes verdiler. Duyduğuma göre Sancho Panza valilikte çok da başarılıymış. Bu işte bir büyü olup olmadığını zat-ı âlileriniz kendi aranızda tartışabilirsiniz. Ben daha fazlasını bilmediğime yemin edebilirim. Hem de sağ olan ve çok sevdiğim annemle babamın başı üzerine. Dediğiniz gibi olabilir tabii dedi bakalorya sahibi. Ama dubitat Augustinus. Dipnot. Dubitat Augustinus. Aziz Augustinus bunu şüpheyle karşılar. Teoloji ve felsefe öğrencilerinin tartışmalarda sık sık kullandığı bir deyim. Kim isterse şüpheyle karşılasın dedi Paş. Benim söylediklerim doğru. Doğru nasıl olsa daima yalanın üstüne çıkar. Zeytinyağının suyunun üstüne çıktığı gibi. İnanmıyorsanız operibus credite et non verbis. Zat-ı âlilerinizden biri benimle gelirse kulaklarıyla duyup inanmadığı şeyi gözleriyle görebilir. Bu bana düşer dedi Sancık'a. Zat-ı âliniz beni beygirinizin terkisine alıp götürün efendim. Sevgili babamı görmeye seve seve giderim. Vali kızlarının yollarda tek başlarına değil, arabalar, tahtrevanlar, çok sayıda hizmetkarlar refakatinde gitmesi gerekir. Tanrı aşkına dedi Sancho. Benim için fark etmez. Kupa arabaya da binerim, eşeğe de. Buldunuz naz yapacak kızı. Sus kız dedi Teresa. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Bu beyefendi haklı. Güne göre kürk giyinmek gerek. Sancho'nun kızı Sancha, valinin kızı Senyora olur. Haklı değil miyim? Senyora Teresa zannettiğinden daha da haklı dedi Paş. Bana hemen yemek verip gönderin lütfen. Öğleden sonra dönmek istiyorum. Rahip buna şöyle cevap verdi. Zat-ı âliniz gelip benimle yemek yiyin. Senyora Teresa'nın böyle değerli misafiri ağırlayacak hevesi varsa da imkanı yoktur. Paş bu teklifi önce reddetti. Ama sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Bu da kendi yararına oldu. Rahip onu memnuniyetle ağırladı. Çünkü Don Quixote ve kahramanlıkları konusunda uzun uzun bilgi alma fırsatı çıkmıştı karşısına. Bakalorya sahibi Teresa'ya mektupların cevabını yazmayı teklif etti. Ama Teresa bakalorya sahibini biraz alaycı bulduğu için işine karıştırmak istemedi. Onun yerine yazmayı bilen genç bir keşişe bir börekle iki yumurta verip iki mektup yazdırdı. Biri kocasına, öteki düşese. Teresa'nın kendi kafasından yazdırdığı bu iki mektup, ileride de görüleceği gibi bu büyük öyküde yer alan diğer mektuplarla boy ölçüşebilecek nitelikteydi. 51. Bölüm. Sancho Panza'nın valiliğine ve başka yabana atılmayacak olaylara dair. Valinin teftişe çıktığı gecenin tamamını, sofracı başı, uykusuz, kılık değiştirmiş genç kızın yüzünü, cazibesini ve güzelliğini düşünerek geçirmiş. Kahya da şafak sökünceye kadarki vaktini Sancho'nun kendisini hayretlere düşüren, kime akıllıca, kime aptalca sözlerini ve işlerini efendilerine yazarak geçirmişti. Sabah olduğunda Sayın Vali kalktı. Kendisine kahvaltı olarak Doktor Pedro Recio'nun emriyle, biraz meyve şekerlemesiyle 4 yudum soğuk su verildi. Sancho bir parça ekmekle bir salkım üzümü tercih ederdi. Ama bunun tercih değil mecburiyet meselesi olduğunu görüp, kalbi de midesi de sıkışarak bu duruma katlandı. Pedro Recio, az ve hafif yemenin zihni canlandırdığını söylüyordu. Emir verme durumunda olan, önemli görevlerdeki kişilere en uygun olan da buydu. Çünkü bu tür işlerde beden gücünden çok zihin gücünden yararlanılırdı. Sancho bu safsatalarla açlık çekiyordu. O kadar ki içinden valiliğe de, valiliği kendisine verene de lanet ediyordu. Yine de o gün açlığa ve meyve şekerlemesine rağmen hakim koltuğuna oturdu. Karşısına getirilen ilk davacı bir yabancıydı. Davada kahya ve avenesi de hazır bulundu. Yabancı şöyle konuştu. Efendim, bir senyörün topraklarını ikiye bölen geniş bir ırmak var. Lütfen dikkatle dinleyiniz efendim, çünkü çok önemli ve oldukça zor bir mesele bu. Dediğim bu ırmağın üzerinde bir köprü, köprünün bir başında da bir dar ağacıyla mahkeme vazifesi gören bir yer var. Burada genellikle 4 yargıç bulunur ve ırmağın, köprünün ve arazinin sahibi olan senyörün koyduğu yasaya göre karar verirler. Yasa der ki, bu köprüden karşıya geçmek isteyen herkes, önce nereye ve niçin gittiğini yeminle bildirmek zorundadır. Doğru söylüyorsa bırakın geçsin, yalan söylüyorsa bu dar ağacına asın, katiyen affetmeyin. Bu yasa ve katı koşullar bilindiği halde birçok kişi köprüden geçer, yemin ettiklerinde doğru söyledikleri hemen anlaşılır. Yargıçlar da serbestçe geçmelerine izin verir. Aynı şekilde köprüyü geçmek isteyen adamın biri yemin etti ve sadece o dar ağacında öleceğini söyledi, başka bir şey demedi. Yargıçlar bu yemin üzerine düşünüp taşındıktan sonra dediler ki, bu adamın serbestçe geçmesine izin verirsek yalan yere yemin etmiş olur, yasaya göre ölmesi gerekir. Asarsak kendisi o dar ağacında öleceğini söylediğinden yemini doğru olur, yine yasaya göre serbestçe geçmesi gerekir. Saygıdeğer vali, yargıçların bu adamı ne yapacaklarını zat-ı alinize soruyoruz. Zat-ı alinizin keskin zekasını ve bilgeliğini işiten yargıçlar, bu karmaşık ve belirsiz meseleyle ilgili akıl danışmak üzere beni gönderdiler. Sancho buna şöyle cevap verdi. Doğrusunu isterseniz bu sayın yargıçlar sizi bana gönderme zahmetine katlanmasalar da olurdu. Çünkü benim zekam keskin değil, kıt sayılır. Siz yine de bana şu işi bir daha tekrar edin de anlayayım. Belki püf noktasını keşfederim. Adam ilk söylediğini bir daha, sonra bir defa daha tekrarladı. Sancho dedi ki, bana kalırsa bu meseleyi uzatmadan şöyle ifade edebiliriz. Bu adam dar ağacında öleceğine yemin ediyor. Dar ağacında ölürse yemini doğru demektir. Kanuna göre serbest bırakılıp köprüyü geçmesi gerekir. Asılmazsa yemini yalan demektir. Aynı kanuna göre asılması gerekir. Sayın valinin söylediği doğru dedi haberci. Meselenin tamamen anlaşıldığı konusunda şüpheye yer yok. Şimdi ben diyorum ki dedi Sancho, bu adamın doğru söyleyen parçasını bıraksınlar serbestçe geçsin. Yalan söyleyen parçasını da assınlar. Böylece geçiş şartı harfiyen yerine getirilmiş olur. O zaman saygıdeğer vali dedi haberci, adamın doğrucu yalancı diye 2 ayrı parçaya bölünmesi gerekir. Bölünürse de mecburen ölür. Bu durumda kanunun gereği hiçbir şekilde yerine gelmemiş olur. Oysa kanuna uyulması kesinlikle şart. Bana bakın arkadaşım diye cevap verdi Sancho. Ben salağın teki değilsem, bu söylediğiniz yolcu yaşayıp köprüden geçmeyi ne kadar hak ediyorsa, ölmeyi de o kadar hak ediyor. Doğru söylemesi onu ne kadar kurtarıyorsa, yalan söylemesi de o kadar mahkum ediyor. Bu böyle olduğuna göre de sizi bana gönderen o beyefendilere söyleyin. Benim fikrim şu. Adamı mahkum etmek için ne kadar sebep varsa, serbest bırakmak için de o kadar sebep olduğuna göre serbest bıraksınlar adamı geçsin. Çünkü iyilik daima kötülükten daha fazla takdir toplar. İmza atmayı bilsem bunun altına imza bile atardım. Söylediklerimi kendi kafamdan uydurmadım. Efendim Don Quixote'nin ben bu cezireye vali olarak gelmeden önceki gece verdiği birçok nasihatten birini hatırladım. Yasalar belirsiz olduğu zaman yasayı bir kenara bırakıp merhamete başvurmamı söylemişti. Tanrı işte bu nasihati şimdi bana hatırlattı. Bu meseleye kalıp gibi oturuyor. Doğru dedi Kahya. Bana kalırsa Spartalıların kanun koyucusu Likurgos bile Büyük Panza'nın verdiği hükümden iyisini veremezdi. Bu sabahlık mahkeme bununla kapansın. Ben Sayın Valinin istediği gibi bir yemek hazırlanması için talimat vereyim. Benim de istediğim bu. Hile hurda istemiyorum dedi Sancho. Siz bana yemek verin, sonra davalar, zor meseleler dolu gibi yağsa da ben onları daha havadayken hallederim. Kahya bu kadar akıllı bir valiyi açlıktan öldürmenin vicdansızlık olacağını düşünerek sözünü tuttu. Zaten o gece kendisine oynamakla yükümlü olduğu son oyunu oynayarak işini bitirmeyi düşünüyordu. Sancho o gün doktor Tirtefuera'nın kurallarına ve özdeyişlerine aykırı bir öğle yemeği yedikten sonra sofra kaldırılırken içeri bir haberci girdi. Valiye Don Quixote'den bir mektup getirmişti. Sancho sekretere mektubu içinden okumasını, sonra da içinde gizli bir şey yoksa yüksek sesle okumasını buyurdu. Sekreter dediğini yapıp önce içinden okudu ve dedi ki, ''Bu mektup yüksek sesle pekala okunabilir. Don Quixote'nin zat-ı alinize yazdıkları altın harflerle kaydedilmeye layık sözler.'' Diyor ki,